Bu kitap Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık telefon numarası 0312-212-62-00 dahili 73-15. Birinci ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Yayınlayan Everest Yayınları. Yayın yeri Ticarethane Sokak No. 53 Cağaloğlu, İstanbul. Yayın tarihi 1. basım Mayıs 2010. Kapak tasarım Utku Lomlu. Düzelti Mustafa Çevik Doğan. Mizampaj Bahar Kuru. Baskı ve cilt Melisa Batbağcılık. Diğer bilgiler ISBN 978-975-289-725-0. Sertifika No. 10905. Melisa Matbaacılık. Tel 0212 674 97 23. Fax 0212 674 97 29. Everest Yayınları. Tel 212 513 34 20. -21. Fax 212 512 33 76. Genel dağıtım Alfa. Tel 212 511 53 03. Fax 212 519 33 00. E-posta info@everestyayinlari.com. www.everestyayinlari.com. www.twitter.com kesme işareti Everest Kitap. Seslendiren Ali Yonca. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. İşgale karşı isyanın hatibi. 1915 Ermeni tehcirinde sesini yükseltmiş, idam cezasına 100 yıl önce karşı durmuş birkaç aykırı isimden biri. Mahatma Gandhi'nin, Bertrand Russell'ın ve Yahya Kemal'in yakın dostu. Ali Ayet ile Hasan Zeki'nin annesi. Yüzlerce makalenin, onlarca kitabın yazarı. Aşkın ve hürriyetin her gün yeniden kazanılması gerektiğine inanan dünya çapında entelektüel bir kadın Halide Edip. Onunla Bayan Isabel Frey'in evinde tanıştım ve anlattıklarını saatlerce tek başıma dinledim. Haremin ışığı ile birlikte bir odaya kapatılmış, Byron gibi hissetmeme neden olan o büyüleyici güzelliği olmasaydı belki de siyasi fikirleri daha çok aklımda kalırdı. Hatıra defterime bir ceylanı andıran yumuşacık süzgün bakışları, hafifçe yukarıya kıvrılmış minik üst dudağı, ince uzun burnu ve dalga dalga bakıra çalan esmer saç örgüleri, incecik ve alabildiğine zarif endamıyla görüp görebileceğim en enfes yaratık diye not düşmüşüm. İnsanı alt üst eden bir kadındı. Bizi baş başa bıraktıklarında hafif yüzüm kızarmıştı. Belki her ikimiz de biraz utanmıştık. Ancak hemen ciddi bir sohbete girişti ve ateşli ateşli bana Jön Türkleri anlatmaya koyuldu. Henry W. Nevinson. İpek Çalışlar'ın roman akıcılığında kaleme aldığı bu kitap, sabırlı, ayrıntılı bir araştırmaya, tanıdıklara, bugüne kadar gün ışığına çıkmamış mektuplara, arşiv belgelerine dayanıyor. Çalışlar, edebiyat ve siyasetle geçmiş bir ömrün karanlıkta kalmış yanlarını da içeren çalışmasıyla Halide Edip gerçeğini anlatıyor. Latife Hanım kitabıyla yakın tarihimize farklı bir gözle bakmamızı sağlayan İpek Çalışlar'dan bir biyografi daha. İpek Erkeller Çalışlar. İstanbul doğumlu, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe TRT Haber Merkezi'nde başladı. 12 Mart askeri darbesinin ardından 2 yıl hapiste yattı. Nokta Dergisi'nde haber müdürlüğü yaptı. Patronsuz Sokak Dergisi'nin kurucular arasında yer aldı. 1990-92 yılları arasında yaşadığı Hamburg'da cinsel kimlikler üzerinde araştırma yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra haber müdürü olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne girdi. Kısa bir süre sonra görevi değişti. 10 yıl süreyle gazetenin pazar eki olan Cumhuriyet Dergi'nin genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü. Kültür Bakanlığı ödüllü bir film senaryosu ile çevirileri var. Kadın tarihine ilgisi dergicilik yıllarında başladı. Medyada ve siyasette kadınların eşit temsili için uğraş verdi. Kader'de çalıştı, 2006 yılında Latife Hanım adlı biyografi kitabını yayımladı. Bu kitabıyla Pen Yazarlar Derneği'nin Duygu Asena ödülünü aldı. Oral Çalışlar'la evli, Reşat Çalışlar'ın da annesi. Halide İdip. İçindekiler. Başlarken. Çocukluk ve meşrutiyet. İstanbul işgal altında. 3. Bebeğin adı Halid olacak. 8. Amerikan Kız Koleji. 21. Salih Zeki ile evlilik. 36. 1908 devrimi. 48. 31 Mart'ta hedef. 63. İskenderiye, İngiltere. 72. Salih Zeki'den boşanıyor. 81. Yalnız ve Güçlü. 87. Öncü bir roman, Handan. 93. Yusuf Akçure ile gönül ilişkisi. 98. Yazdığı oyunla sahnede. 107. İttihatçı First Lady'ler. 116. Dünya Savaşı. 121. Tehcir ve Kırım. 128. Suriye-Lübnan günleri. 137. Adnan'a evet diyor. 143. Manda ve direniş. Frengi üzerine bir roman. 155. Wilson Prensipleri Cemiyeti. 162. Amerikalılar ve Halide. 177. Mebus Adayı Halide. 185. İstanbul'dan ayrılış. 196. Vücudumu değiştirmek istiyorum. 202. Halide Marif Vekili. 212. Mustafa Kemal'e küsüyor. 223. Karargaha geri dönüyor. 233. Salih Zeki'nin ölümü. 242. Mustafa Kemal ile barışıyor. 247. Savaş sonrası. Mustafa Kemal'e sevdalı mıydı? 277. Cepheye gel, meclise gelme dediler. 284. Kumandasız roman Beyaz Perde'de. 294. Ayet Zeki ve Cumhuriyet. 298. Muhalif Fırka'nın isim annesi. 310. Şeyh Said olayı. 317. Türkiye'ye veda. Geçici adres İngiltere. 323. 1926 felaketi başlıyor. 334. Nutuk. 344. William Stone'da ilk kadın. 353. Türk basındaki cadı. 359. ABD konferansları. 366. Paris'e göç. 372. Hindistan günleri. 382. İstanbul'da 3 hafta. 390. Yeniden Türkiye. Büyük mütefekkir aramızda. 399. Profesör olarak Halide İdip. 409. Sinekli Bakkal. 419. Torun Ömer geliyor. 424. Halide'den Nazım'a destek. 428. Siyasi ortam soluk aldırtmıyor. 432. Vurun kahpeye sinemada. 442. Siyasete hazırlık. 445. Halide İdip mecliste. 451. 1940'lı 50'li yılların hallisi. 462. Dostları. 473. Adnan'ın ölümü. 481. Yalnız hayat. 484. Adnan'a yolculuk. 500. Bitirirken. 507. Albüm. 509. Kaynakça 533. Dizin. 547. Başlarken. Halide İdip'in romanlarını gölgede bırakan hayatını çok geç keşfettim. Fikirleri öne çıkmış, bir zamanlar kitlelerin sevgilisi olmuş, uluslararası üne sahip bu kadını ya yanlış tanıyorduk ya da tanımıyorduk. 100 yıl önce toplumu etkileyen romanlar yazmış, kadınların eşitlik mücadelesinin başına geçmişti. 2001 yılında Frances Kazan'ın Halide adlı romanının kışkırtmasıyla hummalı bir okumaya giriştim. Sonra da Cumhuriyet Dergi için bir portresini yazdım. Yazının başlığını tanımadığımız halde edip koymuştum. Torunu Adnan Sayar'ın getirdiği fotoğraf albümünün kapağını açtığım an hayretler içinde kaldım. Fotoğraflarda gerçekten hiç tanımadığımız bir halde edip vardı. 2004 yılında gazetecilikle arama duvar çeken işsizlik maceram beni biyografi yazarlığına yöneltti. Halide Hanım'ın hayatını araştırırken Halide Edip yeniden karşıma çıktı. Bu kez elimde anılarının İngilizce fotokopileri vardı. Tarihin kapalı odalarına girerken onun anahtarını kullanmaya başladım. Latife'yi bana en iyi anlatan kalemin o olduğuna karar verdim. Onun fotokopi anıları, bir hayat keşfettim, bunu nasıl paylaşsam sorusuyla baş başa bıraktı beni. Halide Edip, muhalif ruhlu bir kadındı. Aşkı ve hürriyetin her gün yeniden kazanılması gerektiğine inanmış ve bu yüzden devletin kara listesine girmişti. Latife Hanım telaş ve koşturması durulur gibi olunca ben de kendime yeni bir iş edinmek için dolanmaya başladım. Halide Edip'le uğraşmak aklımın gizli bir köşesinde meğer hep dururmuş. Ancak adı edebiyat ve siyasetle birlikte anılan bir kadının biyografisi nasıl yazılabilirdi? O günlerde ne yapıyorsun diye soranlara hemen Halide Edip'ten bahsetmeye başlıyordum. İki arkadaşımla Nadire Mater ve Ayşegül Altınay'la Büyükada'da bir sahil lokantasında öğle yemeği yerken konu yine açıldı. Ben ince ince sızlandım. Amalarımı sıraladım. İkisi de amalarımı pek küçümsemişlerdi. Tabii ki yazacaksın dediler. Tam da böyle bir cümleye ihtiyacım varmış. Kaygılarım bir anda yok oldu. 2006 Eylül'ünde çalışmaya başladım. İsyan günlerinin hatibi, muhalif karakterinden ödün vermeyince devlet ve erkek marifetiyle itibarsız kılınmıştı. Yok etme eylemi öylesine başarılıydı ki üzerindeki resmi lanet 80 yıldır sürmekteydi. Üstelik o, kendisini doğru anlamamız için İngilizce iki anı kitabı kaleme almıştı. Ne var ki bu kitapların orijinalleri Türkiye'de hiç yayımlanmamıştı. Kitaplığımın bir tarafını Halide Edip'in yazdıklarına, diğer tarafını da dönem tarihine ayırdım. Latife Hanım nedeniyle tarih rafım doluydu. Ancak Halide, Latife'nin neredeyse annesi olacak yaştaydı. Yani bir kuşak daha geriden başlamam gerekiyordu. Çoğu kitabının baskısı piyasada yoktu. Halide'nin rafı hiç kolay dolmadı. Benden önce Halide Edip çalışmış olanlar gerçekten mükemmel işler yapmışlardı. Ayşe Durakpaşa'nın çalışmasını Frances Kazan'ın Halide'siyle aynı günlerde keşfetmiştim. İnci Engin'ün Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı 500 sayfalık kitabını elime aldığım an Halide Edip biyografisini yazabileceğime kuşkum kalmadı. Kitap bir Halide madeni gibiydi. Hazırladığı bibliyografya her takıldığımda yolumu açtı. Halide Edip kitaplarını bugüne uyarlayan Mehmet Kalpaklı ile dostluğum Can Yayınları'nın düzenlediği bir panelde başladı. Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mehmet, Halide Edip arşivimi 3'e 4'e katladı. Halide Edip'in milli mücadele anılarını Mustafa Kemal'in nutkuyla karşılaştıran bir doktora çalışması yapan Hülya Adak ile karşılaşmamızı da mühim bir gün olarak ajandama kaydettim. Bu tanışma ve karşılaşmalar benim için olduğu kadar Halide Edip için de önemliydi. Halide Edip'in ailesinden Doktor Adnan Sayar ile onun portresini hazırlarken tanışmıştım. O gün yaptığım çalışmanın devamını getirmek istediğimi ona anlattım. Babası Ömer Sayar'ın telefonunu verdi, beni Ankara'ya bekliyordu. Kendisiyle yaptığım görüşmelerin kitaba büyük katkısı oldu. Halide Edip çok sayıda mektup yazmış olmalıydı. Uluslararası dostluklar kurmayı başardığına göre bu mektuplar dünyanın her yerinde olabilirdi. ABD'deki üniversitelerin nadir eserler bölümlerini taradım. En büyük koleksiyonun Columbia Üniversitesi'nde bulunduğunu gördüm. Richard Crane ile yazışmalarından yararlanmama izin veren Crane ailesine ve mektupları bana getiren Murat Eyüboğlu'na teşekkür ediyorum. Halide'nin çocuklarına emanet ettiği Libyer ile yazışmalarının bulunduğu Illinois Üniversitesi kütüphanesine internet üzerinden ulaştım. Arkadaşım Sue Marsh Akyel, Library of Congress'te ciddi bir Halide Edip taraması yaptı ve Amiral Bristol dosyasındaki Halide Edip mektuplarına ulaştı. Tıp Tarihi Enstitüsü de Bedi Şehsuvaroğlu arşivindeki belgelerden yararlanmamı sağladı. İnci Engin'in ve Nicole Van Os'un daha önce yayınladığı mektuplar, benim yeni ulaştığım mektuplarla birleşince biyografi için değerli bir havuz oluştu. Türkçe ve İngilizce gazeteler vazgeçilmez kaynağımdı. Halide Edip hakkında dünya basınında ve Türkiye'de çıkmış yazıların çoğundan yararlandım. Gizem Takıl, ulaşamadığım eski Türkçe gazeteler konusunda harikalar yarattı. Ön sözü yazma işini sona bırakmıştım. Ancak son diye bir şey olmadığını görüyorum. İki sorunla yüz yüzeyim. Halide Edip biyografisine sığmıyor. Ben her gün onunla ilgili yeni bir şey keşfetmeye devam ediyorum. Halide Edip'in bir türlü tüketemediğim yanı, onu okumaya doyamadığım makaleleri. Umarım makalelerden yapılacak seçkiler de kitap olarak yayımlanır. Kadın Eserleri Kütüphanesi, Atatürk Kütüphanesi, Meclis Kütüphanesi, Beyazıt Kütüphanesi, Sermet Çiftler Kütüphanesi, Basın Müzesi Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Tıp Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İletişim, Metis ve Can Yayınları, Kitabın çatısını çatmamda çok yardımcı oldu. Halide Edip biyografisini hazırlarken sağlam bir aile desteği aldım. Teşvik sanatının erbabı eşim Oral Çalışlar, oğlumuz Reşat Çalışlar ile birlikte hizmette pek kusur etmediler. Annem Mualla Erkerler hep destek verdi. Londra'da yaşayan kız kardeşim Feza Yüksel, British Library ve Public Records Office'ten gerekenleri buldu. 1924 tartışmasının çevrim yazısını Taceddin Kayaoğlu yaptı. Eski yazı arşiv metinleri Tuğba Erdoğan'ın elinden geçti. Eski yazı gazete MİG haberleri için Serpil Ekici Çalışlar'dan yardım aldım. Halide Edip'in İngilizce anılarından aktardığım bölümleri Türkçe'ye Rita Urgan çevirdi. Ulaşamadığım kitapları hep Çiğdem Mater Utku buldu. Bilgisayarımla dost olmamı Yahya Akel sağladı. Emre Yalçın tarih sorularımı hiç yanıtsız bırakmadı. Mustafa İsen, Cumhurbaşkanlığı arşivinden yararlanmama yardımcı oldu. Kitabı hazırlarken aldığım destek sonsuzdu. Başta Yaşar Kemal, çok uzun bir teşekkür listem var. Çiğdem Dürüşken, Fatma Gülberktay, Nuran Yıldırım, Ferhunde Özbay, Hüseyin Hatemi, Ayla Gürsoy, Nazan Aksoy, Fadime Gök, Üner Eyüboğlu, Şen Sahir Sılan, Aygül Özkaragöz, Tayfun Mater, Aykut Mutlu, Meriç Ovacık, Ayda Özlü Çevik, Ameli Edgü, Aynur Çolak, Şen Sahir Sılan, Ufuk Güngör, Erol Köroğlu, Nergis Ovacık Savran, Alexander Jambert, Mehmet Sadık Öke, Sara Huyat, Canan Parlar, Taha Akyol, Ayşenur Aslan, Ahmet Tan, Orhan Erinç, Çiğdem Aydın, Gönül Dinçer, Nilüfer Mizanoğlu Redi, Tanya Çabotarev, Linda Ştanke, Taner Akçam, Mehmet Cemal, Muzaffer Erdoğdu, İlhan Şenat, Nermin Mollaoğlu, Berat Günçıkan, Deniz Betil, Semra Somersan, Bilge Kaya, Cüneyt Kurtuldu, Sait Çetinoğlu, Sırma Evcan, Emine Uşaklıgil, Ayşe Yüksel Durukan, Korcan Uğur, Selami ve Çiçek Şakiroğlu, Nadir Albaslan, Mehmet Atay, Sibel Asna, Ayhan Aktar, Feride Aydın, Selim İleri ve Orhan Pamuk kitap için bana yardımcı oldular. Biyografinin yayın hazırlanması sürecindeki destekleri nedeniyle Sırma Köksal'a, Tamer Erdoğan'a, editörlük maharetiyle beni hayran bırakan Çiğdem Su'ya, son dakika katkıları için Ayşe Arman'a içten teşekkürlerimle. İpek Çalışlar, Galata, 20 Nisan 2010. Çocukluk ve Meşrutiyet. İstanbul işgal altında. Osmanlı başkentinin duvarları ölüm yazılı afişlerle kaplıydı. Dipnot 1. Bu bölüm Halide Edip'in memoizatını verdiği İngilizce anılarındaki anlatısına dayanıyor. İşgal döneminde Richard Crane'e yazdığı mektup ilk kez burada yayımlanıyor. Direnenler ve direnişçilere yardım edenler ölümle tehdit ediliyor, devasa harflerle yazılmış İngilizce ve Türkçe afişler bütün kente korku salıyordu. İşgalci ülkelerin donanmaları Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bekliyor, arananlar isimleri ilan edilmeden tutuklanıyordu. Evler, işyerleri, cemiyet binaları basılmış, İngiliz askerleri meclisi mebusanın kapısına dayanmıştı. Siyah çarşafın peçesini sıkıca kapatmış ufak tefek bir kadın birkaç fayton değiştirdikten sonra Galata Köprüsü'ne indi. Babali yokuşuna sağlı sollu asılmış tehditkar afişlerin arasından hızlı adımlarla geçti. Dalgındı. Belki de bu yokuşu son kez çıkıyordu. Divan yolundan Gedikbaşı'ya yöneldi. Şehrin üzerine inen akşam karanlığı kara çarşafı içinde onu görünmez kılıyordu. Uzaktan evin cumbası belirince derin bir nefes aldı. İçeride ışık yoktu. 10 adım daha attı ve elini kapının tokmağına uzatırken aralık olduğunu fark etti. İtti, içeri girdi. Kapının arkasında kendisini bekleyen ablası Mahmure ile kucaklaştılar. İşgal altındaki İstanbul'un tehlikeli isimlerinden birisiydi. Eski usul bir çarşaf ve sadece gözlerini açıkta bırakan peçesiyle onun ünlü bir yazar ve büyük hatip Halide Edip olduğunun yanından geçip gidenler fark etmemişlerdi. İşgalci ülkelerin askerleri İstanbul'da, Konstantinopolis, savaş rüzgarı estiriyordu. Mahmure, pencerelere çok kalın battaniyeler germiş, komşulara evi terk ettiklerini söylemişti. Dışarıdan fark edilemeyecek bir lamba yaktılar. Halide ateşler içinde yanıyordu. Mahmure onu bütün şefkatiyle soydu, bir gecelik giydirdi ve yar yatağına yatırdı. Halide tepesinde dönen tavana bir süre baktı. Uyku onu kucağına çekiyordu. Mahmure'ye başına en kötü şeyin gelmesi halinde yapması gerekenleri anlattı. Ardından ihtiyaçlarını sıraladı. İki diş fırçası, bir küçük havlu, altı mendil, bir şişe tentridiyot, yarım ekmek, biraz peynir ve bir fener. Sonra gözlerini kapattı. Gözleri açıkken başı daha fazla dönüyordu. Büyük oğlunu görecek, ertesi günde Anadolu'ya hareket edecekti. Küçük oğlunu getirmelerini istememişti. Buna yüreği dayanamazdı. Ali Ayet, Halide'ye sıkıca sarılıyor. Çok geçmeden kapı çalındı. Yakın dostu Nakiye, Halide'nin büyük oğlu Ali Ayet ile içeri girdi. Oğlan bir çift gözden ibaretmiş gibi duruyordu. Gözlerinde öyle derin ve olgun bir ifade vardı ki sanki bir günde onlarca yaş birden büyümüştü. Halide bu haksızlığa lanet okudu. Yatağın yanına yere oturan Ali Ayet annesinin ellerini öptü. Bir çırpıda yenilen yemeğin ardından geceyi oğluyla baş başa geçirmek için izin istedi. Herkes odasına çekilmiş, Ali Ayet sert sedirin yanına çömelmiş, gözlerini ayırmadan annesini seyrediyordu. Halide kucağına yazarken destek olması için sert bir kitap koydu. "Yanıma gel," dedi. "Yazarken bana sarıl." Oğlu uysalca yanına oturup ona sıkıca sarıldı. Ali Ayet'in onu kavramasındaki kuvvete hayret etmişti. Kağıdı ortasından katladı, tarih attı. Mart 21, 1920. Kalem kağıdın üzerinde kaymıyor, sözcükler kağıda zorlukla dökülüyordu. Beğenmediği sözcüklerin üzerine çiziyor, kafasında olayları tartıp yeniden devam ediyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 4. Devamı ikinci ayrımda.